Ayrım 29. Ulrike Meinhof. Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prinz. Sayfa 240. Ulrike hücresinde yazı yazmaya devam ediyordu. O sıralarda incelediği konular arasında Rus Ekim Devrimi, Federal Almanya Cumhuriyeti ve SPD tarihi vardı. 6 Mayıs'ta kendisini ziyaret eden İtalyan avukat Giovanni Capelli ile İtalya'da faaliyet gösteren Kızıl Tugaylar ve Almanya'da solun durumu hakkında canlı bir sohbet yapmıştı. Ve ertesi gün bu konuşma ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Takvimlerin 1976 yılının 8 Mayıs'ını gösterdiği bu sıcak cumartesi günü, savaşın bitiş yıldönümü olduğu için özel bir gündü. 31 yıl önce bugün, Almanya Hitler faşizminden kurtulmuş, o sıralar henüz 10 yaşında olan Ulrike, daha birkaç hafta önce Jena'ya son bombaların düştüğünü görmüştü. Öğleden sonra Bader, Gudrun Ensin ve Jan Karl Raspe ile koridorun oturma köşesinde bir araya gelen Meinhof, havalandırma saatinde onlarla birlikte değildi. İddiaya göre çok sıcak olduğu için çıkmamıştı havalandırmaya. Saat 22'de görevli memur her akşam olduğu gibi güvenlik nedeniyle hücrelerden ampulleri topladıktan sonra odasına gitti. Memurun söylediğine göre Ulrike Meinhof'un hücresinden yarım saat daha daktilo sesi gelmiş, sonra ortalık sessizleşmişti. Ertesi gün, yani pazar günü, anneler günüydü. İki memur saat 7.43'te 719 numaralı hücrenin kapısını açtığında Ulrike Meinhof'u hücre penceresinin parmaklıklarına asılmış halde buldular. Hapishane doktoru Meinhof'un çoktan öldüğünü tespit etti. Bedeni soğumuş ve katılaşmıştı. Öğlenliğin yapılan otopsi sonucunda Ulrike Meinhof'un kendisini asmak suretiyle intihar ettiği sonucuna varıldı. Dışarıdan herhangi bir müdahale olanaksızdı. İki gün sonra yapılan ikinci otopsinin sonucu da aynıydı. Raporlara göre 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece 719 numaralı hücrede şunlar yaşanmış olmalıydı. Meinhof duvar kenarından hücre penceresinin altına çektiği yatağının üzerine sandalye koymuş, havluyu şeritler halinde keserek yaptığı ipi sıkıca boynuna dolamış, sonra sandalyeye çıkarak ipin diğer ucunu da hücre penceresinin parmaklıklarına sabitlemişti. Bu anlatım birçok insana inandırıcı gelmedi. 11 Mayıs Salı günü Bader Meinhof grubu davası başladığında Jan Karl Raspe söz alarak şunları söyledi. Biz Ulrike'nin idam edildiğine inanıyoruz. Bunun nasıl yapıldığını bilmiyoruz ama kimin ve neden yaptığından eminiz. Ulrike Meinhof'un intiharından kuşku duyulması nedeniyle Ağustos 1976'da çok sayıda bilim insanının katıldığı bir uluslararası inceleme komisyonu kuruldu. Bilim insanları Ulrike Meinhof'un ölümüyle ilgili gerek tıbbi incelemelerde gerekse de polisin yaptığı incelemelerde saptadıkları mantıksızlıklara dikkat çekerek Meinhof'un intihar ettiğini kanıtlayan kesin delillerin bulunmadığı, buna karşılık bir sürü kanıtın asılmadan önce ölmüş olduğuna işaret ettiği sonucuna vardılar. Hatta o gece özel bir birliğin gizli bir kapıdan hapishanenin bu bölümüne ulaşıp Meinhof'un hücresine girme olasılığı bile değerlendirildi. Komisyon, Ulrike'nin ölmeden önceki davranışlarının intihara işaret etmediğine, herhangi bir veda mektubu da bırakmadığına dikkat çekmişti. Ulrike Meinhof'un ölümünün duyulması üzerine pek çok yerde gösteriler yapıldı. Berlin'de yaklaşık 400 kişi hapiste cinayet iddiasında bulunan ve bu durumu kınayan pankartlarla yürüdü. İzleyen günlerde diğer Avrupa kentlerinde de çeşitli saldırılar gerçekleştirildi. Toulouse'da Goethe Enstitüsü kundaklandı. Kuzey Fransa'nın Lille kentinde Volkswagen'ın teşhir salonuna Ulrike'nin intikamı alınacak türünden sloganlar yazıldı. Roma'da Alman Akademisi Villa Massimo'da yangın bombaları patladı. Fakat en şiddetli tepki Frankfurt'tan gelmişti. Polisle çatışan 600 gösterici barikatlar kurdu, polis otolarına molotof kokteyl saldırıları yapıldı. Şiddetli çatışmalarda bir polis ağır yanık yaraları almıştı. 7 Nisan 1977'de Federal Başsavcı Siegfried Buback, Komando Ulrike Meinhof tarafından öldürüldü. 28 Nisan 1977'de Stammheim davası sonuçlandı. Andreas Baader, Gudrun Ensin ve Jan Karl Rasve suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar. Bu dönemde Stammheimlıların kurtarılması için hazırlıklar bütün hızıyla devam ediyordu. Tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak için ünlü biri kaçırılacaktı. Raff'ın bankacı Jürgen Ponto'yu kaçırma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış, Ponto'nun evinde meydana gelen boğuşmada Ponto vurulmuştu. Bir ay sonra 5 Eylül 1977'de Köln'de Raff komando gruplarından biri Alman İşverenler Birliği Başkanı Hans Martin Schleyer'i kaçırdı. Eylem sırasında şoförle 3 koruma öldürülmüştü. Schleyer'i kaçıranlar aralarında Baader, Ensin ve Raspe'nin de bulunduğu hapisteki Raff üyelerinin salıverilmesini istiyorlardı. 13 Ekim'de bir Filistinli gerilla grubu Landshut adlı Lufthansa Boeing 737'yi 86 yolcusuyla kaçırarak yine aynı talebi ileri sürdü. Yani Raffluların salıverilmesini istedi. Kaçırılan uçak Roma, Kıbrıs, Bahreyn ve Dubai'de ara inişler yaptıktan sonra 17 Ekim'de Somali'nin başkenti Mogadişu'ya indi. Gerilla grubunun verdiği son süre bittikten kısa süre sonra gece yarısını biraz geçe Alman sınır koruma GSG-9'un özel birliği uçağa saldırdı ve ağır yaralı olarak kurtulan bir kadın dışında Filistinli gerilla grubunun bütün üyeleri öldürüldü, rehineler kurtarılmıştı. Bu eylemin sabahı Andreas Baader, Gudrun Ensslin ve Jan Karl Rasve Stammheim'deki hücrelerinde ölü bulundular. Baader ve Rasve başlarına sıkılan kurşunla ölmüşlerdi. Kullanılan silahlar hemen yanlarında bulundu. Gudrun Ensslin radyo kablosundan yapılmış bir ilmikle hücre penceresinin parmaklığını asılmıştı. Yapılan resmi incelemeler sonucunda tutukluların Mogadişu eyleminin sonucunu öğrendikten sonra toplu halde intihar etme kararı aldıkları sonucuna varıldı. Raffluların temas yasağına rağmen hücreler arasında nasıl iletişim sağladıkları ve yüksek güvenlik önlemleriyle bilinen bu bölüme tabancaların nasıl sokulduğu hiçbir zaman açıklığa kavuşturulamadı. Raff üye ve sempatizanları aynı Meinhof olayında olduğu gibi Baader, Rasbe ve Ensslin'in intihar ettiklerine inanmıyor, öldürüldüklerini düşünüyorlardı. Cinayet mi, intihar mı sorusu kişilerin inancına göre yanıt buluyordu. Stammheim tutuklularının ölümünden bir gün sonra Hans Martin Schleyer'in cesedi bir arabanın bagajında bulundu. Kafasına 3 kurşun sıkılmıştı. 1977 Alman sonbaharında Raff'la Federal Almanya Cumhuriyeti arasındaki çatışma zirve yaptı. Baader, Meinhof, Ensslin, Mainz ve Rasbe'nin ardılları amansızca harekete geçerek devlete zarar verilebileceğini ve şantaj yapılabileceğini gösterdiler. Devlet, temel hakları önemli ölçüde sınırlayan ve kısmen bugün hala geçerli olan bir dizi anti-terör yasasıyla yanıt verdi. Raff'la Federal Alman toplumunun savaşı devam ediyor, her iki tarafta kayıplar veriyordu. 90'lı yılların başlarına kadar Raff, politika ve ekonomi çevrelerinden aralarında Siemens yöneticisi Karl-Heinz Bekurz, bakanlık direktörü Gerold von Braunmühl, Deutsche Bank sözcüsü Alfred Herrhausen ve Yetti Emin şirketi şefi Detlev Karsten Rohweder'in de bulunduğu önemli temsilcileri öldürdü. 1971-1981 yılları arasında Federal Kriminal Daire'nin başkanlığını yürüten Horst Herold, Mayıs 2000'de Raff devlet çatışmasının sonuçlarını rakamlarla açıkladı. Her iki taraftan 67 ölü, bir kısmı ağır 230 yaralı, 500 milyon mark maddi zarar. Raff'la mücadele için harcanan milyarlarca mark, 31 banka soygunu ve bu soygunlarda el konulan toplam 7 milyon mark. Polisin deşifre ettiği 104 örgüt evi, 180 çalıntı oto, polisin ele geçirdiği ve kanıt olarak kullanılan 1 milyondan fazla para, silah, patlayıcı, kimlik, 11 milyon sayfa soruşturma dosyası, terörist bir örgüte üyelikten hüküm giyen 517 kişi, bu örgütü desteklemekten hüküm giyen 914 kişi. Bu somut rakamların yanı sıra bu sürecin Almanya'nın politik kültürüne ve hukuk sistemine etkilerinin çok daha ağır olduğu söylenmelidir. 1998 yılında RAF ya da ondan geriye kalan ne varsa kendini feshettiğini açıkladı. Yazıda şöyle deniyordu: "Tarihimizin yanındayız. RAF, kapitalist ilişkileri yıkmaya katkı sağlamak için bu toplumun eğilimine karşı duran küçük bir azınlığın devrimci girişimiydi. Bu projenin sonlanması, bu yolu izleyerek başarılı olamadığımızı gösteriyor. Fakat bu, başkaldırının gerekli ve meşru olmadığını göstermez. RAF, dünyanın her tarafında egemenliğe karşı ve kurtuluş için savaşanların yanında durma kararımızdı. Bizim açımızdan bu karar doğruydu." Yazının sonunda silahlı mücadeleye her şeylerini verme kararlılığını göstermiş ve bu mücadelede hayatlarını yitirmiş bütün yoldaşlar anılmıştır. Bu listede Ulrike Meinhof'un da adı vardır. Son söz. Testis Kilisesi'nin mezarlığı, Berlin'in eski Mariendorf semtinde iki yanında boy veren büyük kestane ağaçlarının Mayıs ortalarında beyaz ve pembe çiçekler açtığı Eisenacher Caddesi'ndedir. Ağaçların arasında park eden arabaların üzeri bu aylarda çiçek yapraklarıyla kaplanır. Ziyaretçileri önce Heiligkreuz mezarlığına, daha sonra da Testis cemaatinin mezarlığına götüren parke taşlı, engebeli yolu izleyerek kestane, ıhlamur, çam, kayın ve çınar ağaçlarının oluşturduğu yaşlı ağaç parkını andıran mezarlığa ulaştım. Yanımdaki plana göz attıktan sonra giriş kapısından geçip hemen sola yöneliyorum. Planımda işaretlenmiş büyük kayın ağacı henüz uzakta olmama rağmen hemen gözüme ilişti. Dal budak salmış yaşlı ağacın etrafındaki mezarların birbirine yakın olduklarını fark ediyorum. Sadece biri ayrı duruyor. Bu mezarın sol ve sağ yanında alanların çimenleri yeni kesilmiş. Diğer ölüler bu 3A-012-019 numaralı mezara fazla yanaşmak istememişler gibi. Eğik bir taş plaka üzerinde küçük harfle Ulrike Maria Meinhof yazılı, altında doğum ve ölüm tarihleri var. 7-10-1934-95-1976. Kısa süre önce yeniden düzenlenen mezarın etrafı eskiden sık aralıklı, diz yüksekliğindeki bir çitle çevrilmişti. Şimdi bu çitin yerini mezarı çevreleyen taş levhalar almış. Ayak ucunda kapı eşiğini andıran yontulmamış, biçimlendirilmemiş bir taş levha var. Bütün bunlar insanda artık burada gizleyecek bir şey yokmuşçasına bir açıklık duygusu yaratıyor. Mezarın üzerinde nergis, hercai menekşe, mor renkli süpürge otu ve beyaz taşkıran otu bitmiş. Köşede dalları fıskiyelerin suyu gibi toprağa doğru eğilmiş küçük bir salkım söğüt var. Biri toprağa içinde leylak dalının göze çarptığı küçük bir bardak gömmüş. İsim levhasının yanındaki ince yapılı plastik vazonun içinde kızıl gül dikkat çekiyor. Levhanın üzerinde ise çiçeklerini dökmüş bir unutma beni demeti var. Ulrike Meinhof tam 26 yıl önce bugün 15 Mayıs 1976'da bir cumartesi günü burada toprağa verildi. Berlin'de hiçbir mezarlık onu kabul etmemiş, sonunda birçok üyesinin şiddetli karşı çıkışına rağmen Testis cemaati kendi mezarlığına gömülmesine izin vermişti. Vatandaşların bu kadına duydukları nefretin boyutunu, aynı düşünceye sahip vergi ödeyen vatandaşlar adına Oberhessische Presse'ye şu ölüm ilanını veren vergi danışmanının yazdıkları göstermektedir. Ulrike Meinhof'a kendi kararıyla bu dünyadan ayrıldığı için teşekkür ederiz. Aynı gazetede bir başka okur da insan bu kişiye karşı acıma duymuyor diye yazmıştı. Oysa o cumartesi günü Mariendorf mezarlığının çevresinde toplanan 5000 insan için Ulrike Meinhof bir şehit, bir modeldi. Cenazeye katılanların çoğunun yüzleri örtülüydü ya da kireçle beyaza boyanmıştı. Bazıları alınlarına siyah haç çizmişlerdi. Venceremos gibi marşlar ve Wolf Biermann'ın şarkıları duyuluyor, yumruklarını havaya kaldırmış topluluk siyah ve kızıl bayraklar sallıyordu. Çok sayıda pankart açılmıştı. Bunlardan birinde "Yasımızı ve öfkemizi hiçbir zaman yitirmeyeceğiz" yazılıydı. Cenaze törenine gelenler mezar taşlarının üzerinde duruyor veya oturuyorlardı. Ağaçlara tırmananlar bile vardı. Bazı muhabirler daha iyi fotoğraf alabilmek için mezar taşlarının üzerine çıkmışlardı. Yaşlıca bir adam henüz boş olan mezarın önüne geldi ve bastonuna kaldırarak bağırdı. Yaşasın dünya devrimi! Ulrike, intikamın alınacak! Üzerinde bir leylak demeti bulunan tabutu mezarlığa getiren arabaya Ulrike'nin ablası Vienke ve birkaç avukat eşlik ediyordu. Bettina ve Regine Röhl, babaları Klaus Rainer Röhl istemediği için gelmemişlerdi. Açık mezarın başında çeşitli konuşmalar yapıldı. Avukat Croissant'a göre Ulrike Meinhof, devletin Kızıl Ordu fraksiyonuna karşı yürüttüğü imha savaşının kurbanıydı. Croissant'ın meslektaşı avukat Otto Schily, daha barışçıl olan konuşmasını Ulrike Meinhof'un çektiği acıların ve ölümünün insanlığın umut işareti olmasını dileyerek bitirdi. Sonra Klaus Wagenbach öne çıktı. Önce Meinhof'un politik yaşamını, yürüttüğü atom karşıtı kampanyayı, büyük koalisyona karşı çıkışını, Vietnam Savaşı'na, kapitalizmin fizik bedellerine karşı mücadelesini anlattı. Wagenbach'a göre Ulrike Meinhof'u öldüren Almanya'nın koşullarıydı. Wagenbach konuşmasını Bert Brecht'ten alıntı yaparak bitirdi. Ah bizler, dostluk için zemini hazırlamak istemiştik ama kendimiz dost olmayı beceremedik. Ulrike Meinhof'un mezarı başında konuşmasına izin verilen tek din adamı yaşlı Helmut Gollwitzer'di. Fakat konuşması onu dinlemek istemeyen çoğunluğun ıslıkları, kahkahaları ve sataşmalarıyla kesiliyordu. Gollwitzer, Tanrı'nın çocuğu olarak tanımladığı Ulrike'nin ötekinin acısını çok derinden hissettiği için kendi hayatını böylesine zorlaştırdığını söyleyip ölümüyle Tanrı'nın sevgisini kazandığını ekleyince kalabalıktan susturun şunu, kes yeter sesleri yükseldi. Gollwitzer son olarak Ulrike Meinhof'un ölümünün kullanılmasından bu ölümün yüklendiği asil görevinin intikam ve yeni şiddet eylemlerine dönüştürülmesinden kaçınılmasını vurguladı ısrarla. Kısa süre sonra dikkatler mezarlıktan Eisenacher Caddesi'ndeki üzerine hoparlör yerleştirilen arabaya kaymıştı. Önce komünist gruplar politik propagandalarını yaptılar. Daha sonra da sıra konuşmalara ve dayanışma telgraflarının okunmasına geldi. Son olarak şair Erich Fried'in Ulrike Meinhof'u Rosa Luxemburg'dan sonra Almanya'nın yetiştirdiği en büyük kadın diye nitelendirdiği mesajı yankılandı mezarlıkta. 1,5 saat sonra cenaze töreni bitmiş, kalabalık kent içine yapılacak yürüyüş için kortej oluşturmuştu. Testis cemaati mezarlığında geriye binlerce izmarit, bildiriler ve yeni bir mezar kalmıştı. 26 yıl sonra Testis mezarlığı sakin ve huzur içinde. Sanırım tek ziyaretçi benim. Sadece kuşların sesini duyuyorum. Bir de Eisenacher Caddesi'nden geçen arabanın motor sesini. Bir mezarın başında duruyorsanız tuhaf duygulara kapılırsınız. Derin düşüncelere dalmak veya dua okumak gerekiyormuş gibi gelir size. Ama yapamıyorum. Ulrike Meinhof'un ölümünden sonra Londra'daki Times gazetesinin bir yorumu aklımdan bir türlü çıkmıyor. Harcanmış bir hayatın sonu her zaman hüzün verir. Komşu Heiligkreuz mezarlığının hemen girişinde gördüğüm çiçekçi dükkanını hatırlıyorum birden. Kapanmış olabileceğinden korktuğum için koşuyorum. Çiçekçi sepetlerini, saksılarını içeriye taşımaya başlamış bile. Biraz homurdansa da sonunda biri sarı, biri pembe, iki gül aldıktan sonra yeniden Meinhof'un mezarına dönüp isim levhasının yanındaki kırmızı gülün yanına iliştiriyorum güllerimi. Mezar taşına özgürlük ancak kurtuluş için savaşla mümkündür yazılacaktı. Fakat mezarlık yönetimi buna izin vermemiş, bunun üzerine cenaze töreninden birkaç hafta sonra sempatizanlar bu cümleyi kırmızı harflerle mezar taşına yapıştırmışlardı. Kırmızı harfler çoktan düştüler. Ulrike'nin mezarı sürekli ziyaret edilen bir yerde olmadı. Çok az ziyaretçisi var. Fakat Ulrike Meinhof unutulmadı. Tam tersine ona silahlı mücadele fikrinin öncüsü, hatasız ve kusursuz bir devrim şehidi olarak saygı duyan radikal solun ikonu haline geldi. 3 Mayıs 1996'da Berlin Teknik Üniversitesi'nin en büyük amfisinde Meinhof'un 20. ölüm yıldönümü için bir toplantı yapılmıştı. Meinhof'un eski yoldaşları, bütün klişelerin ötesine geçerek onun gerçekten nasıl biri olduğunu hatırlatmak istiyorlardı. Fakat anılar tuhaf biçimde sönüktü. Klişelerin ötesine de geçilemedi. Ulrike Meinhof'un politik gelişmelere başkalarından daha duyarlı tepkiler veren, konuşup yazmanın ötesinde de bir şeyler yapma kararlılığı nedeniyle herkeste hayranlık uyandıran bir kadın olduğu söylendi. Monika Berberich ise Ulrike'nin ölümünün RAF konseptinin aslında son derece gerekli olan eleştirisini zorlaştırdığını belirtti. Bu eleştiri, yenilgiyi kabul etmek anlamına da gelecekti. Birçok solcu, Ulrike Meinhof'u kendi politik tarihlerinin bir parçası olarak değerlendiriyor ve onun hatırasını canlı tutma, politik mirasını yönetme hakkını kendilerinde görüyorlardı. Bu arada sanat ve edebiyatın da Ulrike Meinhof'la ilgilenmeye başlaması büyük kuşku uyandırmıştı. Kaderi ve kişiliği tiyatro oyunlarına konu olmuş, 1989'da Belçika Gent'inde Ulrike Eski Bir Trajedi adıyla bir operanın galası gerçekleşmişti. Bundan bir yıl önce ressam Gerhard Richter, Ulrike Meinhof'u kendine özgü bir tarzda çizdi. RAF üyelerinin basında çıkan fotoğraflarından hareketle bir dizi tablo yapan ressamın ölü Meinhof'u resmettiği tabloda Meinhof yerde sırt üstü yatıyor, boğazında ip izi var. Fotoğraf kadar gerçek görünen bu resimler aynı zamanda son derece yabancılaştırıcı bir etki bırakıyorlar. İnsan daha çok şey görmek için ne kadar dikkatli bakarsa kişiler o kadar gerçek dışı ve anlaşılmaz oluyor. Şok etkisi yaratan bu fotoğraflar şiddetli eleştirilere neden olmuştu. Dehşeti masumlaştırmak ve tarihsel nedenleri politikadan arındırmakla eleştirilen Richter, kendisinin bu tarihe farklı biçimde daha makul yaklaşmak istediğini söyleyerek yaptı savunmasını. Onu ilgilendiren ölüme kadar giden bir düşüncenin korkunç gücü, ürkütücü erkiydi. Bu radikallik sanatta da vardı. Ama gerçeklik olarak değil, düzmece olarak. Böyle bir konuyu ele almaya hakkı olmayan sinik biri olduğu yönündeki suçlamaya karşı bu çok saçma demişti. Sanki benim acı çekmeye hakkım yokmuş gibi. Mezarlık çıkışındaki çeşmenin yanında 3 yeşil sulama ibriği vardı. İkisi demir bir çubuğa zincirle bağlanmış olduğundan, üçüncüsüyle güllerin bulunduğu vazoya su koyup geri kalanını mezarın üzerine döküyorum. Önümüzdeki günlerde hava güneşli olacakmış. Kim bilir ne zaman birileri gelip sular buraları. Gözlerim bir kez daha küçük harfle yazılmış isim levhasına takılıyor. Ulrike Marie Meinhof. Aslında onu daha yakın olmak, onu daha iyi anlamak isterdim. Fakat tam kestiremediğim bir zaman diliminde benim için giderek daha anlaşılmaz olduğunu hissettim. Önce hakkında çok az şey bildiğime yordum bu hissi. Onunla ilgili daha çok malzeme, daha çok bilgi toplamam gerektiğini düşündüm. Daha çok malzeme topladım, daha çok okudum, insanlarla mektuplaştım. Fakat sonra sorunun daha çok bilmek olmadığını fark ettim. Daha çok kitabın, makalenin, mektubun, konuşmanın hiçbir yararı yoktu. Gerçek olan Ulrike Meinhof'un yavaş yavaş yitip gittiğiydi. Geriye düşüncelerin oluşturduğu bir ağ kalmıştı. Bu ağ öyle sıkı örülmüş ve sağlamdı ki düşüncelerin arkasındaki Ulrike Meinhof'u göremiyordum artık. Sadece ara sıra görüntünün belirginleştiği oluyordu. Sanırım Meinhof'la bu düşünceler arasında süren mücadeleydi bu. Ve kazanan da düşünceler oldu. Kitabın sonu. 17 Mayıs 2012. Sayfa 253.